Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
Yine hastayım Onur. Bir türlü iyileşemedim bu sene ya. Çok kötü hissediyorum kendimi açıkçası.
Evet, bu sene senin için hastalık senesi oldu gerçekten.
Yani aslına bakarsan böyle kendimle hep övünürdüm. Ya işte siz kendinizi koruyamıyorsunuz, işte sağlığınıza dikkat etmiyorsunuz falan filan diye. 5-6 senedir de hasta olmadım yani. Olmuyordum yani. Bu sene 5-6 senelik hasta oldum gerçekten.
Acısı çıktı yani.
Gerçekten öyle oldu. Aynen. Senin nasıl gidiyor antrenmanlar?
İyi. Antrenmanlar güzel gidiyor. Yani hafta sonları uzunları güzel gidiyor. Malum biz 2 haftadır tabii tatildeydik. Hafta içleri artık biraz daha geç kalkıyorum. Hem dinleniyor. Vücudum da dinlendi hissediyorum. İyi oldu yani bu sömestr tatili. Sabah 5.30'da kalkmaktansa böyle 9-10 kaçta kalkarsam öyle çıkıp yine antrenmanımı yapıyorum. Ama tabii tatil bitiyor. Sabah yine 5.30 seanslarına başlayacağız. Hafta sonu uzunları dediğim gibi güzel gidiyor. Yavaş yavaş mesafeler artıyor. Bakalım, bir ay ya yakın kaldı yarışa da. Heyecan başladı ufaktan.
Yarış derken daha önceki bölümleri dinlememiş olabilir dinleyenler. Biz Efes Ultra 120 kilometreye kaydolduk Onur'la beraber. Birbirimizi alkollü bir gecede gaza getirerek. Tam olarak böyle oldu ama gerçekten.
Evet,
yani
evet.
Benim de üzerimde açıkçası stres var. Yani daha önce bir kere koştum ama o günden sonra zaten bir daha böyle bir işe girişirsem dedim. Yani kendimi affetmeyeceğim falan demiştim. Böyle bir gazla girdim.
Sonra bir daha giriştim.
Yani bilmiyorum. Bakalım inşallah sağlıklı bir şekilde bitirebiliriz.
Ama şey ya, antrenmanlar güzel gidiyor. Ben hani rahat rahat bitireceğiz ikimiz de diye düşünüyorum. Zaten hani beraber koşalım, beraber bitirelim diye konuştuk ya. Sonuçta amacımız hani öyle bir şu saatte bitirelim, bu saatte bitirelim değil. Sadece bitirelim. O yüzden hani beraberce böyle sohbet ede de rahatça geçecek diye düşünüyorum.
İnşallah öyle olur. Bugün de konuğumuz yine koşu dünyasından Gürhan abi konuğumuz. Gürhan Akta. Kendisi ultra bir koşucu. O da çok uzun mesafeleri koşmayı seven bir koşucu. Onunla konuşacağız.
Uzun zamandır da aslında şey, WhatsApp grubumuzda bekliyor. onu da bir anlat istersen.
Ya şimdi şöyle, Gürhan abi hoş geldin bu arada.
Merhabalar, hoş bulduk Ercüment, Onur.
Hoş geldin abi.
Gürhan abiyle biz geçen sene tam ayı hatırlayamayacağım ama Mert Derman'la, Mert abiyle, Ayarı Kaçanlar Mert abiyle kaydettiğimiz bölümden sonraki bölümü Gürhan abi konuk alacaktık. Ama öyle bir denk geldi ki biz Mert abinin bölümünü yayınladıktan sonra Gürhan abiyle tekrardan dedik ki işte tarihi netleştirdik falan. Bir baktık Ayarı Kaçanlar'da işte Backyard Ultra Gürhan Akta konuğumuz ve yayınlandı böyle. Artık ya bu nasıl bir tesadüf, hani öyle çok üst üste gelmiş oldu. Dedik Gürhan abiye birazcık ara geçsin, yani birazcık vakit geçsin, çok üst üste olmuş olacak. Derken bir seneden fazladır iletişim halindeyiz. O da sağ olsun böyle bekledi sabırla.
Ben beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim de o zaman da belki söylemem gerekirdi. Hani Ayarı Kaçanlar'da da biz bir program yaptık diye söylemem gerekirdi ama hiç birbirini etkileyeceğini düşünmedim açıkçası. O yüzden de söylemedim. Benim de biraz kusurum olmuş olabilir bu bekletmenin içinde.
Estağfurullah abi. Yani şey olacaktı. Çok üst üste gelip ve kendini tekrar edecekti. Evet. Bence şu andaki zamanlamamız biraz daha güzel oldu gibi geliyor bana. Hani yaklaşık bir buçuk ay sonra Backyard Urla var. Hem konuşuruz hem bilgi sahibi olmak isteyenlerin de eline bir fırsat geçmiş olacak diyorum.
Evet, Backyard Ultra ile ilgili konuşuyor. O zaman Backyard Ultra'yı yeni tamamlamıştık. Şimdi de bu sene talep daha çok gibi zaten. Daha çok kişinin ilgisi var. Belki daha çok ilgi çeker program diye düşünüyorum.
Evet, bir rehber gibi olur.
Umarım.
Seni o zaman önce bir tanıyarak başlasak abi, Gürhan Akdağ kimdir diye sorsak.
Tamam, şöyle kısaca o zaman 1971 yılında doğdum ben. Adana'da doğdum. Orada doğdum, büyüdüm. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. İşte üniversite için gelmiştim İstanbul'a. Sonra kaldık burada. 38 yaşında başladım ben koşmaya. 2009 yılında başladım. İşte yani o zamandan beri de koşuyorum. Yaklaşık 15 sene oldu. Bırakmamaya çalışıyorum. Bu sene bir sakatlık yaşadım ilk defa. Ya sakatlık değil aslında da böyle bir ayak tabanında biraz ağrı oldu. Geçmedi, uzun sürdü. Geçen sene Backyard'da da aslında devam ediyordu. O şekilde koşmuştum. Sonra geçmeyince biraz kafaya taktım. Geçsin ondan sonra başlayayım diye. 4 ay ara verdim bu sene koşmaya. İlk defa koşmaya başladığımdan beri. Sonra Ağustos ayında tekrardan başladım yavaş yavaş koşmalara. Şimdi hani normale döndüm sayılır. Bu şekilde.
4 ay nasıl geçti abi ya? Ben mesela bugün bir arada gittim geldim. Çıksam mı çıkmasam mı? Ama çıkmayınca biliyorum kendimi kötü hissedeceğim sonrasında. Yani sende 4 ay nasıl geçti böyle hiç koşmadan?
Vallahi yani koşan biri için, yani ben kendi üzerimde söyleyeyim tabii, başkası için bilemem nasıl olur da benim için gerçekten çok kötü geçti. Böyle koşmanın verdiği haz, bir haz alıyorsun sonuçta, bir hormon, yani bilimsel şeyler var, açıklanan, yayınlanan araştırmalar var. İşte dopamin, mopamin hormonlar falan devreye giriyor sen koştuğun zaman. Şimdi o hormonları salgılamayınca, o hazı alamayınca başka yerlerde bir şeyler aramaya başlıyorsun. İşte beslenme düzenim bozuldu biraz. İşte hani ne bileyim, böyle hani sigara falan hiç içmiyorum da böyle ara sıra tek tük sigara falan içmeye başladım, böyle arkadaşlarla falan toplandığımızda. Böyle garip şeyler oldu ama şu anda normale döndüm.
Bizim grupta bir abimiz var. O da uzun sürelerdir koşan bir abi. Memleketine gitmişti Tokat'a. Bayağı ben işte aradım, abi nasılsın, nasıl gidiyor falan filan yazın şeyde. İyi ya dedi, işte abimin dedi pide fırını var dedi. Orada dedi ona yardım ediyorum dedi. Ama dedi ben dedi sigaraya başladım dedi. Dedim nasıl abi, ben burada her gün dağa çıkan, ne bileyim işte antrenman yapan bir adamsın. İşte ortam dedi işte bilmem ne. Bayağı ki döndükten sonra da burada bir iki ay içti sigara, şimdi tekrar bıraktı böyle. Demek ki koşuyu bıraksak başka kötü alışkanlıklarımız olacak yani.
Valla öyle, ben onu düşündüm ya, ileride daha ileri yaşlarda bırakmak zorunda kalırsam falan diye düşündüm de bir şeyler yapmak lazım yani. Böyle bunalım gibi bir şey oldu.
Evet. Şöyle yarışlarına geçmişten itibaren bakarsak abi, 2012 yılında artık ultra mesafeler koşmaya başlamışsın. İznik Ultra 60 kilometre ilk yarışın.
Evet.
Likya yolu ultramaratonu, bu etaplı yarıştı galiba. Onu da bir koşmuşsun.
Evet. Aha.
Sonra bir sonraki sene 2013'te İznik Ultra'da 130 kilometre. O zaman herhalde öyleydi parkur. Onu
Evet.
koşmuşsun. 2014'te yine 80 kilometrelik ve 45 kilometrelik iki ultram var. 2015'te işte 60, 45 ve yine İznik'te 130'luk bir koşum var. Bu şekilde ilerliyor. Ama 2021 yılında koş hayatında bence, yani en azından bu listeye baktığımda bir şeyler değişmiş. O sene için 3 tane 100 kilometre üzeri mesafe koşmuşsun. Efes Ultra var. İstanbul Ultra ve İznik Ultra. Yine 2022'de Run for Salt Lake'te 160 kilometre koşmuşsun. 2023'e geldiğimizde işte Backyard'da 30 saatlik bir yarışın olmuş. 2021'de ne değişti abi, özel değilse? Yani
Özel.
normal bir koşucuyken bir anda ultraya dönüş neden oldu?
Şöyle aslında hani biraz evrilmiş gibi oldu da ben ilk maratonumu 2011 senesinde koştum. Hani ilk maratonumda böyle özel bir maraton olsun istemiştim. Gittim Berlin Maratonu'na kaydoldum. O zamanlar şimdiki kadar zor değildi öyle kayıtlar. İlk maratonun Berlin'de koştum. Sonra onu koşunca dedim ben ultra maraton da koşmak istiyorum. Sonra baktım o da özel bir şey olsun dedim. Guinness Rekorlar kitabında geçen Comrades Ultra diye bir ultra maraton var. Güney Afrika'da koşulan. 90 kilometre mesafeli. Sonra ben ona kaydoldum. İlk ultra maratonum o olsun dedim ama o ara ilk İznik'in ilk düzenlendiği sene oldu galiba. O sene İznik Ultra'ya kaydoldum. İlk ultra maratonumu İznik'te koşmuş oldum 62 kilometreyi. Sonra yavaş yavaş evrildi tabii. O zaman 130 kilometrelere 130'lar başladı İznik'te. Türkiye'nin en uzun mesafeli ultra maratonlarıydı onlar o zaman. Sonra Likya yolu dediğin gibi o zaman çok etaplı yapılıyordu. Toplamda 250 kilometre civarı oluyordu. 7 gün etap. 7 etaplı. 2021'de şöyle bir şey değişti. 2020'de pandemi başlayınca böyle evden çalışmalar, işe gitmemeler, daha az çalışmalar falan olmaya başladı. Böyle ormanları, sahilleri falan kapattılar. Benim biraz kafam bozuldu bu işe. İnadına koşmaya başladım ben de. Böyle sabah akşam çıkıp koşmaya başladım. Böyle hafta sonları orman kapanıyor diye, sokağa çıkma yasakları oluyordu 2020 yılında hatırlarsınız. Ben de hafta içi sabah akşam koşulara başladım. Böyle bayağı mesafeleri falan arttırmaya başladım 2020'de. Sonra 2021'de de böyle kısmi çalışmalarla falan devam etti ara ara. Ben o ara böyle iyi kendimi çok iyi gelişmiş hissettim. Böyle ultramaraton mesafelerinde falan. Mesela o dönemden sonra ilk koştuğum herhalde Efes Ultra'ydı. 120 kilometresi. Kendimi çok iyi hissettim. Özellikle böyle son 20 kilometrede böyle çok acayip enerjik hissediyordum kendimi. Böyle koşarak neredeyse böyle hızlı hızlı koşarak bitirdim yani o şeyi. Kendime çok hayret ettim o zaman. Sonra 100 mil mesafe koşmak istedim. İznik'e kaydolmuştum. İznik pandeminin ilk senesinde galiba iptal oldu. 100 mil mesafe. Sonraki senede bu orman yardımları çıkmıştı. Parkuru değiştirdiler. 100 mil parkuru kısaldı. 146 kilometre oldu. Onu koştu. Ben yine 100 mil koşamamış oldum. Ama 100 mil koşma hayalim hala vardı. Sonra ne oldu? Bunu koşamadık. Sonra şey oldu. O arada Backyard Ultra'nın ilk senesi düzenlendi. Orada 24 saate hedefledim. İlk 100 milimi orada koşmayı hedefledim. Orada sen de vardın galiba Arçmen, değil mi?
Evet, aynen. Orada beraberdik abi.
Tamam, beraberdik orada. Orada da ilk sene çok fazla bilinirliği olmadı yarışın. Çok fazla talep olmadı herhalde. Uzun sürmedi. 16 saatte bitti o sene. Yine ben koşamamış oldum. Sonra Runfire'a kaydoldum. İlk 100 milimi Runfire'da Tuz Gölü'nde koştum. Bu şekilde biraz evrilmiş oldu aslında benim koşum. Sonra da yaptığım hacmi bırakmamaya çalıştım. 2020'den itibaren başladığım hacmi. 2022-2023'te de işte 23'te 4 aylık ara verdim mecburen ama o şekilde devam ediyor.
Vallahi süpersin abi. Bu pandemi hepimize yaradı öyleyse. Onur'a da yaradı biliyorum. Yani biz hiç koşmazken koşar olduk. Sen de koşuyormuşsun. Daha iyi koşucu olmuşsun. Yani bazen demek ki dünyanın başına gelen kötü şeyler iyi şeylere sebep olabiliyor.
Benim için en azından öyle oldu. Evet.
Evet. Runfire Salt Lake Ultra'dan da konuşmak istiyorum abi. Nasıl bir deneyim sence 160 kilometre tuzun üstünde? Özellikle oranın gecesi de yani biz Kutluhan abinin bölümünde de Kutluhan abiden dinlemiştik. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi? Runfire Salt Lake ile ilgili ne söylemek istersin?
Şimdi oranın mesafenin dışında bir de yani challenge olarak sıcağı alışmak, sıcaklık antrenmanı da yapmak lazım diye düşünmüştüm ben öncesinde. O yüzden böyle gündüz vakti, öğlen saatleri falan böyle antrenmanlara çıkıyordum. Böyle şeyde kendimi böyle güneşin altında arabanın içine kapatıp böyle sıcağa alıştırma antrenmanları yapıyordum. Aslında bunun için bir şeyler var. Sauna protokolü var sıcağa alışmak için sporcular için de böyle pratikte bir sauna yok yakınlarımda. O yüzden böyle acayip şeyler denemek istedim. Bir miktar alıştırdığımı düşünüyorum vücudumu sıcağa. Ama dediğin gibi gece başlıyor, akşam başlıyor koşu. Gece geçiyorsun büyük yani 160 koşanlar akşam 6'da başlıyor. Gündüz sıcağına ertesi gün işte sabahtan sonra maruz kalmaya başlıyor. Gece geçiş daha önce tabii geceden sabaha geçen koşular yapmıştım ben ama orada biraz daha farklı bir şey. Böyle dümdüz bir çizgide bayrakları takip ederek koşuyorsun. Etrafında hiçbir şey yok. Dümdüz alan, hiçbir aydınlık, ağaç, mağaç hiçbir şey yok. Gölge yok. Yani böyle bir şey hiçlikte, boşlukta koşuyormuşsun hissi oluyor gece. Sadece fenerinin ışığının aydınlattığı yeri görüyorsun. Etrafında benim böyle bana şey gibi geliyordu böyle etrafımdaki kalan aydınlığın dışında kalan yerlerde böyle ağaç sıraları varmış gibi falan düşünüyordum. Böyle ara ara etrafıma bakıyordum bir şey var mı falan diye ama olmadığını biliyorsun tabii ama böyle acayip bir geçiş oluyor gece geçişleri. Gündüze geçişte sıcak adaptasyonumun iyi olduğunu fark ettim. Rahattım yani. Gündüz beni çok fazla etkilemedi güneş. Kıyafetler de önemli tabii aslında orada. Güneş kreminden ziyade çünkü çok fazla işe yaramaz güneş kremi. Orada terliyorsun, merliyorsun, koşuyorsun saatlerce güneşin altında. O yüzden böyle kollarımı kapatacak kolluklar taktım. Ayaklarım gene açıktaydı ama işte gölgelikli şapkam vardı. Yani rahat gittiğimi hissettim orada da rahattım. Orada da genelde de zaten dördüncü olarak bitirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. İyiydi yani güzel geçti benim için.
Yani ben orada daha önceki bölümlerde de ara ara bahsettim. 80 kilometre parkurunu koşmuştum. Benim de ilk ultra deneyimimdi orası abi. Bence ne derler ona, dediğin gibi birazcık sıcakla aran iyiyse çok da zor olmayan bir yarış bence. Yani zor tabii ki, çok zor. Bir sürü hiçliğin ortasında koşmak falan, ama açıkçası olarak kafan çok rahat oluyor. Hani CP'lerin yeri belli, mesafesi belli. Yani böyle tam bir deney faresi gibi dolaşıp durup
Evet.
ortak noktaya geliyorsun, orada besleniyorsun,
Evet.
bir daha gidiyorsun falan.
Ya lojistik olarak çok güzel bir parkur.
Evet. İznik Ultra hakkında peki? İznik Ultra'yı bayağı seviyorsun anladığım kadarıyla.
Ben İznik'i
Konuşmak.
seviyorum. Evet. İznik parkur bir kere çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Doğa olarak çok güzel zaten. İlk 4 senesinin hepsinde ben koşmuşum ilk İznik'te. Sonra bir ara vermişiz bayağı. O sonra işte orman yangını olduğu sene işte koşmuşum 5. senemi. İlk 4 senesinde işte 60 kilometre 130 80 130 yapmıştım galiba öyleydi. İşte son senesinde de 100 mil yapacaktık olmadı. Güzel İznik parkur hem zor yerleri var kolay yerleri var ama böyle sıkılmadan devamlı yürüyüp koşabileceğin güzel bir parkur İznik.
Evet, İznik konusunda hep olumlu yorumlar geliyor. Ama ben yani koşmak fırsat olmadı o parkurda. İnşallah bir gün koşarız biz de.
Evet, inşallah.
Yani biraz biz İzmir'e yakınız ya, bizim burası için galiba destinasyon olarak uzak geliyor. Çok etrafımda da koşan yok açıkçası. Ama bir gün özellikle açıkçası benim de planlarım arasında var. Yavaş
Senin
yavaş...
o senin çizdiğin bir çemberin dışında kalıyor yani. Neydi öyle, öyle bir çember var ya. Şu mesafenin dışına çıkmayacağım dediğin.
Aynen. Yani bir şey, yaşadığım yer Salihli'de yaşıyoruz biz Onur'la beraber abi. Evet. Benim bu sene için böyle bir Salihli'yi merkez alarak bir yarı çap çizdim. 3 saat araçla 3 saat mesafe. Onun dışında bir yarışa gitmiyorum bu sene.
Aslında iyi bir şey. Burada da İstanbul'a yakında aslında bayağı yarış var ama böyle büyük yarışlarda da aklımız kalıyor. Gidiyoruz mecburen kafayı takıp. Ama şey, mesela belki biliyorsundur, Killian Hornet'in de öyle bir şeyi var. Karbon ayak izini azaltmak için senede bir yarış ya da iki yarış, öyle bir şey var onun, artık koşmaya karar vermiş. Uzun uzak yarışlara gitmiyor öyle. Uzak uçakla gidilebilecek yarışlara gitmiyor. Ya UTMB'ye gidiyor herhalde. Ya da işte Amerika'daki bir yarışa falan gidiyor. Seçiyor yani o da artık.
Ben de şeye karar vermişim. İlk işte Ercüment'in dediği gibi 2020'de başladım ben de Covid'le beraber spor işlerine. Yani her yarışa koşturuyordum böyle. İşte 10 kilometrelik bir yarış oluyordu. Bayağı yol gidiyorduk. Bu sene şeye karar verdim. Gideceğim yol yarışta geçireceğim süreden daha uzun olmalı. Yani, yani öyle bir kriter belirledim ben de kafamda. Ona uymaya çalışıyorum.
Herkesin bir şeyi var demek ki. Yavaş yavaş belki arta gelelim istersen abi. Kısa bir bilgilendirme yapalım. Yani muhakkak ultra dünyasıyla haşır neşir olan kişiler biliyordur ama Backyard Ultra yarışmacılara 24 saatte 100 mil koşturtmayı planlayan bir yarış diyebiliriz. Yani 100 mil 24 saate bölündüğünde saat başı 6,70 kilometrelik bir değer. Hatta 6706 metrelik bir değer çıkıyor. İşte her saat başı start alınıyor. Bu mesafe koşulup atıyorum 40 dakikada 45 dakikada bitiriyorsun. Sonra diğer saatin başında yeniden start alınıyor. Yarış turu tamamlamak için yalnızca bir koşu kaldığında sona eriyor. Böyle bir format. Açıkçası ben az önce Gürhan abi dedi hani ilk yarışta beraberdik dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum. İstanbul Maratonu'na gidiyordum, araçtaydım. O zaman 3 saatlik bir çemberim yoktu. İstanbul'a falan gidiyordum yani. Neyse. O zaman yayınlanmıştı Backyard Ultra diye. Ben de formatı biliyorum ve yurt dışındaki yarışları falan da yani pisti görmeden, koşucuları bilmeden böyle takip etmek çok hoşuma gidiyordu. Yani atıyorum uyuyorsun, uyanıyorsun. İşte bir kişi daha gitmiş. İşte diğerleri hala devam ediyor. 30. saatte, 40. saatte. Ya takip etmesi bile o sonuç şeyinden, çizelgesinden çok zevkli bir yarış. Ben de böyle şey oldu. O an bir gaza geldim. Dedim ki hani senin dediğin gibi ben de ilk defa dedim şey olsun. 50 kilometreyi falan bir koşmuş olayım orada falan böyle. Hatta o zaman şeydi 7 turu tamamlayana İtira puanı mı ne, öyle bir şey vardı. Dedim herhalde 7 koşmuş olayım. Ben de bir 10 saat koşmuşluğum var Backyard Ultra parkurunda. Çok da keyifliydi. Açıkçası zor da bir parkur. Onu konuşuruz detayını. Sen şimdiye kadar 3 kere katıldın. Birinde DNF oldun. Diğer ikisinde birinci oldun abi. Sen ne söylemek istersin Gürhan abi Backyard'la ilgili? İstersen başlayalım yavaş yavaş Backyard'dan konuşmaya.
Tamam. Ben Backyard'ı ilk duyduğum sene herhalde 2019 senesi filandı. Böyle bir kısa bir video YouTube'da denk gelmişti. Öyle bakmıştım ama Backyard böyle bir şeyde etabın içinde devamlı dönüp duruyorlar filan gibi düşünmüştüm ben. Bizim burada bir Florya'da oturuyorum ben, İstanbul'da. Bir küçük bir orman var burada bizim. Böyle içinde 2,5-3 kilometrelik bir dönüp durduğumuz bir parkur var. Ama ben de orada böyle bir gün şey yapmıştım. Böyle bir 100 kilometre denemesi falan yapmıştım böyle. Orada aynı turda, etapta dönüp duruyordum böyle. Strava'mda da böyle Backyard Ultra falan diye yazmıştım o zaman. Ama tam şeyini bilmiyordum Backyard'ın. Sonra tabii bu Türkiye'de ilk düzenlenmeye başladığında haberimiz oldu. Ben de çok seviyorum böyle uzun mesafe koşmayı. Ben çok hızlı bir koşucu değilim. Öyle hani şeyim de yok. Böyle bir hırsım da yok. Hani böyle kürsü yapayım, birinci olayım, şunu geçeyim, bunu geçeyim falan, öyle bir şeylerim yok. Ben seviyorum sadece uzun mesafeler koşmayı, uzun süreler koşmayı seviyorum. Bu da çok değişik geldi bana. Böyle tam benim kafaya uygun bir şeymiş gibi geldi. Hatta ben kayıtlar kapanmıştı. tüh dedim ya, keşke kaydolsaydım falan. Sonra tekrar bir açıldı. Ben o ara kaydolabildim tekrardan. Sonra hani bunun için özel bir antrenmanım yoktu ama o ara şeyler tabii, Runfire'ı sanıyorum onun üstünde Runfire'ı koşmuştum. Ondan sonra denk geldi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir 100 mil antrenmanım, pardon. İlk 100 milimi koşma düşüncesiyle gelmiştim, doğru. Hani İznik'te 100 mili koşamamıştım. Burada koşarım, 24 saat hedefleyip gelmiştim buraya. sonra işte çok fazla katılım da yoktu. İlk sene çok fazla bilinirliği yoktu yarışın. Çok kayıt olan yoktu. İşte bir 10-15 kişi falan başladık yanlış hatırlamıyorsam. Öyle 16 turda benim bitti. İlk sene finisher ben oldum. İkinci sene bu sefer iyi koşucu, iyi ultraçı arkadaşlar da vardı.
Mahmut Yavuz vardı mesela.
Mahmut Hoca vardı. Evet, Mahmut Yavuz vardı. Lütfi Savaş vardı. Zaten o ikisi sona kaldılar o yarışta. Ama bende bir sıkıntı oldu. Dördüncü turda bırakmak zorunda kaldım ben o sene. Çok da iyi hazırlanmıştım diye hazırlandığımı düşünüyordum. Şey olmadı. Niyeyse, hani neden olduğunu da bilemedim. Böyle bir nabzım yükseldi, düşüremedim filan. Neyse, işte sonraki sene tekrardan kaydolduk. Üçüncü senesinde geçen sene. Bu sefer şey vardı, bu Rus Sergey vardı. O hızlı gidiyordu. Başka Mehmet Döner vardı. Savaş gene vardı, Alper vardı. Bu sefer de yine çok iyi koşucular vardı. Ben gene hani 24 saat hedefiyle gelmiştim oraya. İşte ama şey oluyor, böyle kafayı değişik bir şekilde kuruyorsun orada. Bazıları böyle sıkıldığı için bırakanlar oldu yarışı. Hani zor geldiği için değil, yani fiziksel bir zorluktan dolayı değil de o şeyi ultra kafası demek yanlış olmaz herhalde. O kafayı tam herhalde kuramadığı için bırakanlar oldu. Ama benim hoşuma gidiyor öyle bir şey. Böyle saati kurar gibi kurabiliyorum kendimi. Beni çok fazla etkiler. Bir yerden sonra sadece böyle uzaysal bir şey oluyor. Yani zaman ve mekan mefhumu kalmıyor bende. Böyle otomatiğe bağlayıp gidiyorum gibi hissediyorum kendimi. Şey de oluyor, yani böyle keyif de aldığımı hissediyorum. Böyle zaman geçtikçe daha büyük mesafelere gidebildiğimi gördükçe. O sene de işte bir 30 saatte finisher oldum. Ama tabii şeyde diğer yarışlarda, backyard yarışlarında gidilen saatleri, mesafeleri, turları görünce 30 saatte hiçbir şey değilmiş gibi düşünüyor insan açıkçası.
Evet, yani bu konuda rekor Harvey Lewis'te, doğru mu abi? 4,5 gün yani 108 tur. Kadınlarda da 74 tur. Şu an rekor. Türkiye'de de Mahmut Hoca'da, Mahmut Yavuz'da 31 turla şu an görülen. İkinci de senin 30 tur var.
30 tur var. Savaş'ın da 30 tur var Mahmut
evet,
Yavuz'a.
Aynen, doğru.
Evet, asist ettiği için.
Evet, doğru. Çok fazla zamanlar bunlar ya. Gerçekten. Bu işin şey tarafı, az önce bahsettiğin gibi yani fiziksel olgunluk, fiziksel antrenman seviyesi falan değil. Tamamen tamamen kafa ve beyin olarak işte kendini kurmayla alakalı bir durum var. Bununla ilgili özel bir şeyler yapıyor musun abi? Yoga, bileyim işte nefes çalışması. Aklıma bunlar geliyor. Var mı yaptığın bir şey bununla ilgili?
Ya hani bu şeyle ilgili mental güçlenmeyle ilgili değil de ilgi duyduğum için böyle nefes tekniklerine, egzersizlerine ilgi duyuyorum. Yogaya ilgi duyuyorum. Böyle koşmadığım günlerde o 4 aylık süre içinde bana en büyük yardımcı herhalde kafayı yemediysem yoga olmuştur. Yoga yapmak gerçekten hani vücuduma iyi geldiğini hissediyorum. Ama hani o şeyle ilgili böyle kafayı kurmakla ilgili şey değil benim onları yapma amacım. Sadece bana iyi geldiğini düşündüğüm için ama belki faydası da oluyordu bilemiyorum. Ama şey böyle hani böyle çalışılarak yapılacak bir şey değilmiş gibi geliyor bana bu kafa yapısı. Bu farklı bir şey. Ben anlatamıyorum tam ama böyle öyle hani hiçbir şey düşünmeden veya olumsuz bir şeylerin seni etkilemesine izin vermeden devam edebiliyor olmak. Biraz belki şeylerde o tecrübeyi kazanmış olabilirim. Yani uzun koşularda mesela o 130 kilometre şey 20 saat üzeri, 24 saat üzeri, 25 saat üzeri koşular yapmıştık orada mesela. Oradan biraz belki kendimi alıştırmış olabilirim uzun koşular sayesinde.
Bu yarıştan önce, yani uzun yarışlardan önce şey derler ya, işte bir yarışı kafanda koş. Hani CP'leri falan filan, böyle neler yapacağını falan filan şey yap. Ben de Kapadokya'dan önce böyle oturuyordum. Dediğin gibi bir yoga pozisyonunda diyeyim artık, böyle yatakta. Ve tek tek ne yapacağımı falan düşünüyordum. Düşünürken yoruluyordum bazen böyle, tamam mı? Hatta şey muhabbeti vardı. Kapadokya'nın CP'lerini tersten sayabiliyor musun artık falan diyordu bizim arkadaş böyle. Yani tabii şey, ne derler ona? Backyard bunun bu format olarak bunların hiçbirini kabul etmeyen bir şey. Neden? Çünkü bir bitiş yok yani. Hani yanındaki adam ne zaman pes ederse ve sen ne kadar ondan ne zaman bir tur fazla koşabilirsen, bu şekilde olduğu için bence çok daha değişik bir kafası var. Sen de ayak
Çok.
bacanlarda da bundan bahsetmişti yani, bana çok uygun diye. Açıkçası işin o kısmı birazcık beni şey yapıyor. Yani hep böyle bu işten zevk alıyor olman lazım. Yani o, ne derler ona, kafana bunu yedirebiliyor olman lazım. Kendine bunu yedirebiliyor olman lazım açıkçası. Bunu beceriyor olman çok güzel. Bunun için dedim, hani özellikle yaptığım şey var mı diye.
Yok işte dediğim gibi herhalde uzun koşularla zamanla belki kendi kendime bilinçaltımda geliştirdiğim bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şöyle oluyordu. İlk başlarda ultra maratonlarımda ilk koşmaya başladığım zamanlarda böyle bir şey oluyordu. Düşüş oluyordu. Koşunun bir yerinden sonra çok düştüğümü hissediyordum. Hani şey olarak, mental olarak. Hani ayağını taşa çarpıyorsun, küfrediyorsun. Böyle zor geliyor, zorlanıyorsun, yokuşlara geliyorsun, çıkamıyorsun, içinden ağlamak geliyor, küfretmek geliyor. Özellikle koşunun sonlarına doğru hissettiğin şeyler gerçekten seni bezdiriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk 130 mesafesini koştuğumda işte arkadaşlar vardı, onlar 80 kilometre mesafesinde koşmuştu. Ben 130'u bitirip otele geldiğimde arkadaş bana diyor ki, sen diyor küfrediyordun diyor. Bir daha diyor bu yarışa katılmam falan diyordun diyor. Ertesi sene şey için tekrardan kaydolalım dediğimizde bana söylüyor bunu. Sen böyle böyle söylüyordun diyor. Yine koşacak mısın diyor. Ben onları hiç hatırlamıyorum. Sonradan bunun bu şekilde olmaması gerektiğini düşündüm ben. Çünkü hani koşu bittikten sonra bir şekilde çok güzel bir şey yapmış olduğunu hissediyorsun. Tekrardan koşmak istiyorsun zaten. Sonra böyle koşu boyunca bir anlamsız bir sırıtma takındım yüzüme böyle sonraki uzun koşularımda. Ayağımı taşa çarpabilirim, zorlanabilirim. Kimse zaten kolay olacağını söylemedi. Zor olacak zaten. Zor olacağı belli. Zaten zor olduğu için biraz da yapıyoruz o işi. O yüzden keyif almaya bakacaksın anlamında. Böyle kafayı o şekilde kurmaya başlamıştım. Belki oradan kalan bir şeyle öyle devam ediyorum. Hatta geçen seneki Backyard'da hep şu laf aklıma geldi. Haruki Murakami'nin bir kitabı var biliyorsunuzdur. Yani koşmasaydım yazamazdım diye. Onun şeyde Türkçesinde içinde geçen bir cümle var. Yani Türkçesi yaklaşık olarak şöyle. Tam karşılığını veremeyebilirim de. Acı çekmek kaçınılmaz. Acı kaçınılmaz. acı çekmek opsiyonel diye bir şey söylüyor. Yani bu şey acı illaki olacak ama sen acı çekmeyi sen kendin seçeceksin bu zorluklar karşısında. Hep bunu düşünerek böyle koştum. O yüzden böyle bir kafayı da biraz daha şey rahat kurmaya çalıştım bu şekilde.
Baştan kabullendin yani bu sayede.
Evet evet ya onu o ön kabul yapmak lazım zaten. Yoksa hani 100 mil koşacaksın, 130 kilometre koşacaksın, 150 kilometre koşacaksın, 25 saat koşacaksın, 30 saat ya da koşacaksın. Kolay olmayacak. Kimse kolay olacağını söylemiyor. Sen de biliyorsun kolay olmayacağını. O yüzden onu daha da zorlaştırmaya gerek yok. Kafayı o şekilde kurmak daha iyi oluyor benim için.
Evet. Evet. Yani uzun mesafeler evet hep dayanıklılık gerektiriyor diyoruz ama bu ultra hani backyard ultra işi gerçekten böyle kemiksiz dayanıklılık yarışı ya. Hani hızlı olmana falan gerek yok. Dayanıklılık evet. Sadece dayanıklı olmalısın. Bu konuda da benim kafamı kurcalayan iki soru var aslında abi. Birincisi şey hani böyle şey bir ikilem var. Ya hızlı koşacaksın, çok dinleneceksin ya da kendini yormadan koşup ne derler daha az dinleneceksin. Şimdi birincisi bu, bir diğeri de uyku ve tuvalet konusu. Hani bu taktiği belirlerken bunları kafandan geçiriyor musun? Hani bu ikisini, iki yoldan birini seçeceksin ya. Ben şöyle düşündüm hep, hani koşsam herhalde böyle aralarda ya bu turu hızlı atayım da şu ihtiyaçlarımı bir gidereyim, biraz uyuyayım gibi kafamda bir planlama yapıp öyle girerim diye düşünüyordum. Sen de nasıl oldu bu iş veya genel olarak nasıl oluyor bu iş, uyku ve tuvalet işi?
Uyku ve tuvalet işi şöyle abi. Yani uyku aslında geceye başladığında bir miktar hissediyorsun ama hareket ettikçe çok fazla etkilemiyor seni. İlk geceyi geçtikten sonra sabah olduğunda o his geçiyor. Herhalde vücudun kendi ritmiyle, doğal ritmiyle ilgili bir şey. Yani hiç uyumamış gibi değilsin. Tekrardan güne tekrardan yeniden başlıyorsun. O yüzden uyku beni çok etkilemiyor. Bilmiyorum, diğer koşucularda da aynı şey oluyordur muhtemelen. Uykuyla ilgili sorun olmuyor. Tuvalet gerçekten sorun benim için de. Çünkü ben hani dediğin gibi iki türlü strateji kurabilirsin backyard'da. Ya hızlı koşacaksın, çok dinleneceksin. Hızlı koşacaksın, çok yorulacaksın, çok dinleneceksin. Veya yavaş koşacaksın, az yorulacaksın, az dinleneceksin. Kişi herhalde o kişiye bağlı olması lazım. Ben hızlı koşucu olmadığım için yani yavaş koşuyorum, çok fazla yorulmuyorum. O yüzden çok fazla dinleme ihtiyacı duymuyorum gibi geliyor bana. Atıyorum yani benim turlarım 52 dakika civarı oluyordu backyard'da en son şeyde. Geriye 7-8 dakika zamanım kalıyordu. Tuvalet işi böyle hani normal zamandaki bir tuvalet ihtiyacı gibi olmuyor. Böyle çok biraz detaya gireyim. Böyle çok sıkıştığın için böyle çok kısa sürede halledebiliyorsun. O yüzden onları da sıkıntısız bir şekilde halledebildim yani o da şey olmadı. Hatta 30 turda attığım sene, geçen sene böyle koşularda daha önce denemediğim bir şekilde turşu suyu götürmüştüm yanıma. O turşu suyundan olduğunu düşündüğüm bir ishal problemi yaşadım. son 3 turumu böyle tuvalete zor yetişerek geçirdim diyebilirim yani. O böyle biraz kabus gibi oldu son 3 turum benim için. O yüzden bu sene şey yaptım, böyle bir 15 saatlik bir deneme koşusu yaptım geçen hafta. Hani yeme içme stratejimi nasıl yaparım onu görmek için turşu suyu almamaya karar verdim.
Onu turşu suyu da yapar abi ya. Hani o böyle
yapar ya, evet.
Çok belli gibi hani böyle, hatta böyle güzel yapar böyle. Hani.
Çok güzel yaptı evet.
Tam bir şey, kamu spotu böyle işte, hiçbir şeyi ilk defa yarışta denemeyin.
Evet ya.
O da tam uygun bir hikaye oldu.
Biliyorsun ama işte basitiyetim bağlandı diyeyim.
Şeyle alakalı abi, ilk yarışta senle tanışmıştık dediğin gibi. Evet. Benim o yarışla alakalı senin çadırın gözümde yani aklımda kalmış. Onu düşündüm böyle o yarışla ilgili bugün. Böyle otağı gibi çadırım vardı abi senin. Nedense o aklımda kalmış. Bir diğer durum da destek, daha doğrusu bunu Kutlan abi sordu. Kutlan abiye bu hafta içinde bir ayakkabı alacağım, ne alayım falan filan bir fikir alışverişi yapayım derken dedim böyle böyle Güran abi geliyor, soru sormak ister misin? O da şeyi sordu sana. Destekçi olmadan nasıl koşuyor? Hani
Ha.
sonuçta o 7-8 dakikalık, 10 dakikalık bir ara oluyor ikinci tur, diğer tur için. O sürede orada bir destekçinin olması işini kolaylaştırıyor olmalı koşucunun. Bunu nasıl başarıyor? Daha mı iyi, daha mı kötü gibi sordu. Bir de şey diyor, bir de yeter artık bıraksın biz kazanalım diyor. Öyle de.
Yani evet, destek işi önemli gerçekten. Şimdi ben İstanbul'dan geliyorum. Buradan ya eşimi getirmem lazım ya çok yakın bir arkadaşımı falan getirmem lazım. Bu o kadar saat orada bana destek olması için. Ya eşimi getirmem mümkün değil. O yüzden tek başıma geliyorum. Ama şöyle biraz böyle kendime iki ayrı kutu hazırlıyorum. Bir yiyecek kutusu, bir giyecek kutusu olarak. Onların böyle her şeyi yerli yerinde bildiğim yerde olması, böyle her şeyin elimin altında olması benim için iyi oluyor. Desteksiz bir şekilde hallettim. O yüzden çok sıkıntı olmadı yani destek olmaması. Ama destek olması çok önemli tabii burada, bu yarışta, backyard'da.
Bu tarz organizasyonlarda abi yani az önce de bahsettiğim gibi mesela bu sonuç sayfasının linkini böyle ben ara ara yeniliyorum mesela. Siz şimdi Mart'ın sonunda galiba yarış değil mi şimdi? Tam tarihi ne zamandı?
16 Mart.
16 Mart günü mesela siz başlayacaksınız. Ben
Evet.
ara ara girip bakıyorum işte atıyorum Gürhan abi işte son turları nasıl gelmiş falan böyle onu takip etmesi benim ilgi alanım olduğu için beni mutlu ediyor. Yani açıkçası şeyi düşündüm yani bu bir nasıl canlı yayın olabilir? Evet şeyler yapıyor. Ne derler onu? Organizasyon YouTube'da bir canlı şey yapıyor ama kamera sabit bir yerde ve açıkçası şey bir ne derler ona? Çok böyle yarışın içerisinde hissedemiyoruz yani. Hani bununla ilgili mesela senin kafanda ya aslında şöyle de olsa bu yarış benim aldığım zevki izleyen kişi de en azından keyifli bir şekilde alabilir gibi yarışın en azından izleyici, takipçi açısından yapılabilecek bir şey, hiç böyle bir şey düşündün mü? Ne yapılabilir sence?
Vallahi açıkçası hiç düşünmemiştim. Doğru söylüyorsun. Biz de öyle saat başlarında böyle Dünya Şampiyonası'nı izlerken veya böyle 45-50 dakikalara geldiğinde gelip bakıyorduk. Kimler bitirmiş, kimler başlıyor filan diye. Aralarda hiç bakmanın bir heyecanı yok dediğin gibi. Bir sabit kameralar var ama bilmiyorum, aralarda bir şeyleri görmek birilerinin ilgisini çeker mi bilemedim açıkçası.
Yani bununla ilgili de öyleyse şey yapalım. Hani böyle şey diyorlar ya bununla ilgili düşüncelerinizi aşağıya paylaşın diye böyle Instagram'da. Öyleyse
Olabilir.
bu şeyin altına Instagram'da bununla ilgili fikri olan olursa paylaşsın diyelim. Backyard'la ilgili açıkçası benim soracaklarım bu kadar. Çok güzel bir format. Benim çok severek takip ettiğim bir format. Açıkçası çok bir kere bir daha da katılmayı istemediğim bir format. Ama bu sene için
Takip etmeyi istiyorum.
aynen bu sene için sana da başarılar abi. Ama bu sene Kutlan
Çok
abiyle onu da
teşekkür ederim.
konuştuk. Kutlan abi de bayağı iyi hazırlanıyor. Yani bilmiyorum.
Evet. Takip ediyorum ben de Kutlan'ı.
Başka kimler var bu sene katılacak? Bu sene 2024 versiyonunda var mı haberler abi?
Bu sene katılacak Mehmet Döner var. Yine şey var işte, Mahmut Hoca var. Mahmut Yavuz. Alper Gene var. Yani böyle hani bilinen koşuculardan aklıma gelenleri söylemeye çalışıyorum. Kutlağan var tabii. Başka yani çok iyi koşucular var. Adana'dan benim arkadaşlarım geliyor. 2-3 kişi gelen var.
Ben araya gireyim. Adana demişken bu sene farklı yerlerde yapılacak herhalde veya yapılıyor veya yapıldı değil mi? Öyle bir durum var.
Evet, bir Taşucu'nda oldu. Hangi aydı? sonbahar Ekim filandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam bir taş ucunda yapıldı. Şimdi Nisan'da bir de Adana'da yapılacakmış. Onun da organizasyonu orada, bir koşu grubu var, bir koşu Adana diye. Yanlış bilmiyorsam onlar yapacaklar, düzenleyecekler. Onun da şeyini almışlar herhalde. Ne derler?
İsim hakkı.
Ya hem isim hakkı gibi oluyor hem de bir şey, onlara böyle dünyadaki bütün backyardların böyle şey entegre olduğu bir şey var. Ona da şey verecek yani. Böyle 24 saati geçenler o listeye giriyor falan, öyle şeyler var. Yani 3 tane oldu şu anda. Devamlılığı olursa diğerlerinde bilmiyorum. Türkiye'de 3 tane oldu backyard.
Sevindirici bir durum bu dediğin gibi. Yani şey, evet. Lojistik açısından da zor bir yarış. Farklı yerlerde yapılması bu açıdan yaygınlaşma açısından en azından güzel bir durum.
Evet. Bu sene bir de şey olacak galiba, Ekim ayı yanlış bilmiyorsam, Türkiye takımlar takımı olarak Dünya Takımlar Şampiyonası'nda yarışma olacak. Yani Türkiye'den bir takım kurulacak bütün backyardlarda koşanlar arasından. Herhalde en çok tur atanlardan seçilecek. Tam bilmiyorum seçim formatını. Bir takım oluşturulacak. O takım diğer ülke takımlarıyla beraber yarışacak.
O süpermiş bu.
Evet.
Vallahi süpermiş. Onu da takip ederiz öyleyse.
Evet evet. O da Ekim ayında, tarih bakayım tam belli mi bilmiyorum ama tamam. 19 Ekim diye ben not almışım takvimi ama yine bir teyit etmek lazım tabii.
Aa, süper. Backyard'la ilgili güzel bilgiler aldım ben kendi adıma. Ama asıl böyle seninle ilgili merak ettiğim bir şey daha var abi. Böyle Instagram sayfanı kurcalarken bir sıfır kalori muhabbeti gördüm. Böyle sıfır kalori işte rekorum şu saate yükseldi falan gibi. Yani hiç beslenmeden yaptığın koşular var galiba. Uzun soluklu hani koşular bunlar. Onlarla ilgili biraz bilgi verir misin?
Evet. Şöyle yani ben ilk böyle beslenme bilincini ilk koşmaya başladığım zamanlarda böyle biraz araştırarak falan okuyorsun, biliyorsun, bakıyorsun. Oradan buradan bir şeyler görüyorsun. İşte neymiş, sporcular karbonhidrat alması gerekiyormuş falan filan, makarna, pilav, milav. Öyle şeylerle hep başladık da sonraları ben başka şeylere daldım, böyle alemlere daldım diyeyim. Böyle ketojenik beslenme olayları falan, yağ yakma, yani şey vücudun şeker yerine yağ kullanması enerji olarak. Bunlar benim ilgimi çekmeye başladı. Hani sporla da spor yaparken de bu vücut bu şekilde çalışır mı, çalışabilir mi falan, onlara bakmaya başladım. Sonra baktım bu şekilde beslenmemi de o şekilde düzenlemeye başladım. Yani düşük karbonhidratlı beslenmeye başladım. Düşük karbonhidrat, yüksek yağlı. Sonra bu şekilde beslenip de ultramaraton koşan veya dayanıklılık spor yapanlar var mı diye merak ettim. Zach Bitter diye bir adam var, Amerikalı. Böyle Amerika 100 mil rekortmeni falan bir adam. Onu buldum ilk başta. Sonra Low Carb Runner diye bir şey vardı. Instagram sayfası vardı. Michael McKnight diye bir adam. O da böyle düşük karbonhidrat beslenip böyle sıfır kalori koşuları yapıyor. O bana ilham oldu açıkçası. Onun böyle sıfır kalorili 100 mil koşusu, 24 saat koşuları falan var. Tabii kontrollü koşular bunlar. Yani böyle şey kafaya göre çıkıp yapmıyor onları. İşte sıvı alımına, mineral alımına dikkat ediyor. Ama kalorili bir şey almıyor. Sonuçta sadece vücudun kendi ürettiği enerjiyle diyeyim. Hani dışarıdan enerji almadan yapabiliyor musun bunu? Yapabiliyorsun, görüyorsun. Sonra ben de denemek istedim açıkçası. Öyle böyle normal antrenmanlarımı zaten sabah kalkıp hiçbir şey yemeden öyle aç karnına çıkıyorum. Böyle 3-4 saatlik koşular yapıyorum. Öyle sıkıntı olmuyor. Sonra maratonlarda da denemeye başladım. Yarış koşmaya başladım yani maratonda. İşte 4 saatin altı, 3 saat, 3,5 saatte kadar düşürdüm ben derecemi. Onda da sıkıntı olmuyor. Böyle daha uzun koşularda denemek istedim. Yarış form olarak Efes'te 60 kilometre koşusunda denedim ilk. 7,5 saatte falan bitirmiştim onu. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. Gerçekten de hani vücudunu bir şekilde alıştırdığın zaman, enerjiyi o şekilde yakmasına alıştırdığın zaman sorun olmuyor. Daha sonra bir antrenman denemesi daha yapmıştım. Böyle işte 9 saat 70 kilometre falan gibi bir şey olmuştu. Ondan sonrasında öyle tekrardan bir deneme yapmadım ama koşularımı genelde sabah uzun koşularım da olsa sabah kalkıyorum, aç karnına çıkıyorum. 3 saat, 4 saat neyse. Dönüşte de hani öyle hemen üstüne bir şeyler yiyeyim falan gibi bir şeyim de olmuyor. Çok da rahat hissediyorum kendimi. Böyle uzun ultramaratonlarda da işe yaradığını düşünüyorum. Gene ultramaratonlarda tabii bir miktar karbonhidrat falan alıyoruz. O şey değil de vücut herhalde hibrit hale geliyor. Hem karbonhidrat hem yağ yakmaya başlıyor. Çünkü metabolik esneklikten bahsediyorlar bilimsel olarak. Öyle bir şey oluyor. Çok da sıkıntı hissetmiyorum ve de daha rahat olduğunu hissediyorum bu şekilde koşmanın.
Ya, tabii dediğin hani sen de en son söyledin vücudu eğitmekle ilgili sanki bu
Evet.
biraz. Hani ben yarın çıkayım hadi 7 saat koşayım sıfır kaloriyle desem tabii ki de muhtemelen olmaz. Yani bu hep
Yok.
adım adım ilerleyen bir şey.
Evet,
Ama
bunun
şimdi
öncesinde
müsait hani koştuğun mesafeler nabız olarak da nabız aralığı olarak da müsait. Hani daha yüksek nabızlarda tabii ki de daha zor bu iş.
tabii, yani dediğin gibi efora da bağlı. Çok yüksek eforlarda bu kadar uzun saatler gitmem mümkün olmaz muhtemelen. Ama işte o kadar zorladığım koşullar sadece maratonlar oldu. Normal maraton mesafelerinde yüksek nabızlarda gittim işte. Onlar da 3,5 saat civarı. 3,5 saat biraz geçiyordu. O kadar oldu ama ultramaratonlarda dediğin gibi çok eforlu gidemezsin bu şekilde herhalde diye düşünüyorum.
Yani bu beslenme konusunda artık böyle bir fanatizm oluştu ya, hani herkes en doğru beslenmenin kendininki olduğunu böyle çok fanatik bir dille savunuyor falan.
Evet.
Ben de açıkçası birazcık benziyoruz abi, ama tabii ben senin gibi böyle denemeler yapmıyorum yine. Acıkıyorum koşarken, öyle söyleyeyim. Ama yani ben de 3-4 yıl olacak artık. Böyle şeyim vardır hep, yani koşsam da sabah koşmasam da 12'den önce bir şey yemiyorum ve günde 2 öğün yapıyorum senin dediğin gibi.
Benim de aynı şekilde uzun zamandır 5-6 4-5 senedir o şekilde devam ediyor benim de.
Yani bu şey benim de yani 10 senedir falan 13 senedir eczacılık yapıyorum. Böyle genel olarak eczaneden çok böyle şey talepleri olur. İşte zayıflama ilacı işte, ya da en azından hani diyetisyen gibi değil de hani ya nasıl yapıyorsun? Sonuçta beni de zayıfladığımı görüyorlar falan. Ben de anlatıyorum elimden geldiğince falan, ama hani şey olayı var. Hani eskiden diyet denilince şey vardı işte, 3 ana öğünü yiyeceksin. Aralarda da işte şekerin düşmesin diye elma kemireceksin,
Evet.
ne bileyim ufak tefek falan. Artık tam olarak iş oralardan uzaklaştı. Yani ben çok iyi biliyorum öyle diyetisyen reçetelerini karşıladığımı, hani
Evet,
diyetisyen
maalesef.
böyle yazıyordu, böyle işte ara öğünde şunu yiyeceksin. Şimdi de artık diyetisyenler net bir şekilde abi bizim şeye döndü. Hani bu bir yatırım tavsiyesi, beslenme tavsiyesi değildi, ama hani diyetisyenler de artık net bir şekilde 2 öğün beslen, işte
Evet, aralıklı beslen.
karbonhidrat alımını düşür. Buna
Evet.
döndüler çünkü çok net sonuçlar alıyor
Kesin,
hastaları.
evet.
Yani aslına bakarsan hani tavsiye çok böyle biz programda da açıkçası dikkat ediyoruz. Hani şöyle yapın, böyle yapın, işte ben böyle yapıyorum falan dememeye, ama dünyada açıkçası bu düşük karbonhidratlı beslenmeye tamamen döndü gibi diye düşünüyorum.
Evet.
Özellikle sen de takip ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Rengin Börekçi, artık diğer doktorlar da hani onun Instagram'ını takip et falan gibi şeyler yazıyorlar reçetenin altına hatta.
Sen söyledin madem ben de yani bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum Doktor Rengin Börekçi'yi takip etmelerini. Gerçekten çok araştırıyor ve çok da bilgilendirmeye çalışıyor insanları. Ben çok faydalı buluyorum onun paylaşımlarını.
Yani tamam, bir biyokimya, böyle her gün bir biyokimya sunumuyla karşı karşıya kalıyoruz postlarıyla.
Değil mi?
Vallahi ben de seviyorum açıkçası. Bu arada şey de var abi, bugünlerde şey paylaşıyorsun, yani bende de var bu, sende de varmış gördüğüm kadarıyla, ayakkabılar konusunda özel bir hassasiyet. Yani böyle eski ayakkabını atmıyorsun anladığım kadarıyla. Bununla ilgili ne söylemek istersin abi?
Ya şöyle bir şey olmuştu. Oldu daha doğrusu. Ben işte koşmaya başladığımdan beri hiçbir ayakkabım neredeyse atmamıştım. Böyle ayakkabı böyle araştırıyorsun. Kaç kilometre koşulur ayakkabıyla? 800 kilometre, 1000 kilometre falan diyor. İyi diyorsun, tamam koşuyorsun 1000 kilometre, 1200 kilometre. Ya artık kaydını da tutmaya başladık. Böyle işte uygulamalarda falan kayıt da tutabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor. Öyle bir yerlere yazmaya gerek kalmıyor. İşte 1000 kilometre oluyor, 1500 kilometre oluyor. Bakıyorsun ayakkabı yeni görünüyor ama kullanmayın diyorlar. İyi tamam diyorsun, yenisini alıyorsun. Duruyor, atmaya da kıyamıyorsun. Benim öyle bir sürü ayakkabım birikmişti. Sonra evde de yer kalmayınca evdekilerden de biraz baskı geldi. Sonra dedim ben bunları bir şey yapayım, tören yapayım. De öyle bari elden çıkartayım. Onları böyle bir şey yapmıştım. Bir araya getirdim. Böyle ağaçlara falan astım, bağladım falan. Resimlerini falan çektim. Öyle bir paylaştım. Öyle işe yarayacak olanları bir yerlere koydum. Birileri işine yarayan birileri alsın diye. Giyecek kutularına attım. O şekilde bir şey vedalaşma yaptık yani ayakkabılarla ama şimdi de artık o kadar kısa kullanmıyorum ben ayakkabılarımı gerçekten. Yani giyebildiğim kadar giyiyorum. 2000 kilometre, 3000 kilometre. Hatta en son şeye ayırdığım bir tane Nike Pegasus'um vardı. Onun 5000 kilometreyi geçmişti. Hala da giyilebilir durumdaydı. Verdim en sonunda birine.
Bu ayakkabı olayı şey ya, hani böyle motorcular şey yapar ya, böyle işte her gün işte motor harleyiciler işte boyuna internetten motor videoları izlerler falan. Bizim de şeyimiz, zevkimiz ayakkabı herhalde. Ben baya arada sırada açıyorum, işte indirime girmiş mi, fiyatını da takip ediyorum, yeni modelleri de takip ediyorum. Ya yani baya şeyim böyle piyasa, ben de yani böyle her şey elimizde, yani ikinci el fiyatından tutuşundan seviyorum o şeyi takip etmeye açıkçası.
Ben dediğim gibi öyle çok sık ayakkabı almamaya çalışıyorum artık. Geçenlerde de yeni bir marka çıktı. Killian Hornet'in biliyorsun Türkiye'de de satışı başladı. Onun bir videosunu izlemiştim bu ayakkabılarla ilgili. Bir adada çekmişler böyle. O adaya böyle denize atılan her şey o adada karaya vuruyor. Adada karaya vuran şeyler var böyle spor ayakkabı, koşu ayakkabıları falan var. Onun üzerine çekmişler filmi. Hani bir dünyada yani tüketim üzerine, gereksiz tüketim üzerine çekilmiş bir film aslında. Onları tekrar onarıyorlar. İhtiyacı olanlara tekrar veriyorlar filan. Yani o yüzden artık ben de bana gereksiz geliyor. Piyasanın 800 kilometre, 1000 kilometre dayatmasına şey yapmak istemiyorum. O yüzden çok uzun mesafeler giyiyorum artık ayakkabılarımı.
Yavaş yavaş sona yaklaşırken gelecek hedeflerinden bahsedelim. Yani en yakın hedef herhalde şu an backyard var. Sonrasıyla alakalı kafanda neler var? Bunlardan bahseder misin abi birazcık?
Evet, backyard'da az bir zaman kaldı. Sonra ben yine bir 100 mil koşularına katılmak istiyorum ama İznik mesela backyard'a çok yakın. Ama backyard'daki durumuma göre katılmak istiyorum ona. Tuz Gölü'ne tekrar gitmek istiyorum 100 mil için. Daha uzun vadeli şeyim yok benim. Onun için bir kualifikasyonum yok ama Spartathlon mesela aklıma çok geliyor. Çok koşmak istediğim bir yer orası da. Hani onun için bir 100 mil yarışında herhalde kualifiye olamam muhtemelen. O kadar hızlı koşmuyorum. Belki bir 24 saat yarışı koşmam lazım. O şeyi kazanmak için. Aslında şeyi ben triatlon da yapmak istiyorum ama benim yüzmem biraz sıkıntılı. Böyle yapabilsem, yüzmemi çok geçti, iyi geliştirebilsem böyle Ironman mesafeleri falan bana çok böyle challenge gibi geliyor. Uzun yıllardır hep kafamda olan bir şey. Böyle bir iki kere başladım öyle denemeye, yüzmeyi geliştirmeye ama çok devamlılığım olmadığı için geliştiremedim. Yani hep koşmaya gidiyor kafa. Ultramaraton antrenmanıyla da yüzmeyi beraber yapamıyorum, koyamıyorum yanına. O yüzden
Konuşacak çok şey var diye biz girmedik araya da sen şeyde bisiklet antrenmanını da yapıyorsun trainer'da. Onu da görüyorum.
evet, trainer'da yani bağlıyorum bisikleti trainer'a, orada da yapıyorum. İşte yazın ara sıra yola da çıkıyorum. Seviyorum, bisikleti de seviyorum. Çok keyifli geliyor bana. İşte onun yanına bir de yüzmeyi koyabilsem triatlon da yapmak istiyorum açıkçası.
Triatlonda sorma abi ya. Yüzme işi yani bir önceki bölümde de konuştuk. Triatletti konuğumuz hatta. Benim mantığım ben de bir kere Half Ironman mesafesi koştum. Giderken dediğim şey yani yüzmeden çıkayım karada ölüm yok. Yani birazcık bu yüzme işi birazcık doğuştan olacak galiba ya. Yani çok da böyle kendimi şeye almak istemiyorum da hani sonradan böyle öğrenenler de var yani sonuç olarak da böyle güvenli alanda tutmak istemiyorum ama birazcık da böyle çocukluktan falan o bazı hareketleri biliyor olmak gerekiyor. Bazı stilleri biliyor olmak gerekiyor galiba.
Bizim de şey ya böyle bir triatlon muhabbeti dönüyor dolaşıyor yüzmeye çıkıyor. Bizim böyle şey.
Yani ben o ihtimali kafamdan atmak istemiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir kere yaptım hayatımda. Sprint triatlon yaptım bir kere. Ama devamını getiremedim. Sonrası olmadı. Ben yine de yani çok böyle rekabetçi olması şart değil. 2 saatte yüzeyim mesela Ironman mesafesini. Zaman sınırına takılmıyorsa bilmiyorum. Dediğin gibi ondan sonra karaya çıkınca karada ölüm yok. Ondan sonra da sınırda yapabilirim diye düşünüyorum. Ama yüzmeyi işte halletmek lazım dediğin gibi.
Bizim bir arkadaş daha bu mantıkla bir yarışa gitmişti. İsmini söylemeyeyim şimdi. Denizde şey aldı abi. Botlarla aldılar. Hani hakikaten
Olsun.
denizde ölüm var ama bak hani orayı çok da
Evet.
şey yapmamak lazım.
Çok teşekkür abi keyifli sohbet için.
Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyenler için faydalı bir şeyler söylemişimdir.
Backyard için çok fazla tüyo vermedin. Rakipleri şey yapmamak adına en azından.
Ben de şeyi soracaktım. Hedeflerde abi kaç tur koşmayı planlıyorsun diye sonra düşündüm. Ya dedim bu hani bir strateji bir şey olabilir böyle tüy olabilir. Girmedim hiç o topa yani.
Yo, yani stratejisi var tabii. Yani kafamda bir şey var ama şimdi kendimi de
Söylemeyeyim diye.
ha
Elimden
yo yani en azından kendi 30 saatimi geçmek isterim ben. Kafamdaki ilk hedefim o olur ama onu geçersem de gidebildiğim kadar gitmek isterim tabii. Ya 35 saat olur, 40 saat olur bilmiyorum. Yani olur mu olmaz mı onu bilmiyorum tabii de. O kadar gitmek isterim açıkçası.
İnşallah her şey istediğin gibi olur Gürhan abi. Bu keyifli sohbet için çok teşekkürler. Öyleyse yavaş yavaş kapatalım. Herkese iyi antrenmanlar dileyelim.
Tamam. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.